Ayrım 6. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde. O halde elimizdeki bilgileri bir kez daha gözden geçirelim. Açık açık konuşmalıyız. Tüm bildiklerini anlatacaksın. Bu maskeli adamın kim olduğunu tahmin edebiliyor musun? Efendim, çok ani gelişti her şey. Bir an görebildim onu. Kısa boylu, iki büklüm bir şeydi. Onu tanımam için de yeterli zamanım olamadı doğrusu. Ama belki de o Mr. Hyde'dı. Boyu bosu ona benziyordu. En az onun kadar da çevikti. Zaten laboratuvar kapısından girebilecek başka kimse de yok ki. Onun bir anahtarı var, biliyorsunuz. Hepsi bu kadar da değil. Ah, bilemiyorum, Mr. Utterson, siz şu Hyde denen adamla karşılaşmış mıydınız hiç? Evet, onu görmüştüm. O halde siz de onun ne kadar tuhaf biri olduğunu biliyorsunuz. Ah efendim, nasıl söylesem, insanda nefret duyguları uyandıran biri o. Hatta bu bile az kalacak. Daha doğrusu onu görmek kanımı donduruyor demeliyim sanırım. Evet Paul, haklısın. Bende de aynı duyguları uyandırmıştı. O maskeli yaratığın bir maymun kadar hızlı olarak sıçraya sıçraya çalışma odasına doğru kaçtığını görünce, ne yalan söyleyeyim, onun Hyde olduğunu düşündüm. Biliyorum, elimde hiçbir delil yok. Bir his bu sadece. Ancak hislerim beni yanıltmış olamaz. Evet, kutsal kitap üzerine yemin ederim ki Hyde'di o. Evet, sana katılıyorum. İnsan ne ekerse onu biçermiş. Zavallı Jekyll'in öldürülmüş olduğundan iyiden iyiye inanmaya başladım. Üstelik katili de halen odasında saklanıyor. Dostumun öcünü almam gerekiyor. Paul, Bradshaw'unu çağır. Paul uşağı çağırdı. Adam koşarak geldi. Yüzü korku ve endişeden bembeyaz kesilmişti. Avukat adamı sarsarak, Bradshaw, toparla kendini. Neler döndüğünü bilmediğimiz için hepimiz gerginiz. Sinirlerimiz yıprandı. Ama buna bir son vermeliyiz artık. Paul ve ben çalışma odasına gireceğiz. Bir sorun çıkmaması için elimden geleni yapacağım. Ancak olur da o cani camdan atlayıp kaçmaya kalkarsa, aşağıda, laboratuvar kapısının orada onu kıstırabilecek birileri olmalı. Ben bu iş için seninle aşçı yemağını düşündüm. Haydi bakalım, görev başına. Yerinizi almanız için 10 dakika bekleyeceğiz dedi. Bradshaw ayrılır ayrılmaz da saatine baktı. Sonra Paul'a dönerek, Paul, haydi dedi. Demir çubuğu koltuğunun altına aldı ve avluya yöneldi. Ay bulutların arasına gizlenmiş, ortalık kararmıştı. Rüzgar estikçe ellerindeki şamdanın alevi titremekteydi. Sonunda daha kuytu olan amfiye geldiler. Oturup beklemeye koyuldular. Şehrin gürültüsünü duyabiliyorlardı. İçeride, çalışma odasında bir o yana bir bu yana yürümekte olan kimliği belirsiz adamın ayak seslerini dinlediler. Paul fısıldayarak, "Duyuyorsunuz değil mi efendim? İşte, gün boyu böyle yürüyüp durur. Ecza deposundan yeni bir ilaç geldiğinde biraz durulur gibi olur, sonra yeni baştan. Vicdan azabı çekiyor olmalı. Başka ne onu bu kadar huzursuz ediyor olabilir ki? Bakın, bakın, dikkatli dinleyin. Doktor böyle mi yürürdü? Söyleyin, Tanrı aşkına." diyerek sustu. Adamın yürüyüşü, attığı adımlar gerçekten de Doktor Jekyll'in sert adımlarına hiç benzemiyordu. Utterson, "Daha başka bir ses duyduğun oldu mu?" diye sordu. Paul, "Bir kez ağladığını işitmiştim." diye fısıldadı. Avukat ürpermişti. "Ağladığını mı duydun? Ama nasıl olur?" diye sordu. "Evet efendim, ağlıyordu. Kadın gibi, can çekişiyormuş gibi ağlıyordu. Bu bana da dokunmuştu, üzüldüm. Acıdım ona. Öyle ki neredeyse benim bile gözlerim doldu." Sonunda 10 dakika geçti. Paul baltayı eline geçirdi, şamdanı odanın giriş kapısına yakın bir masanın üzerine bıraktılar. Utterson ve Paul gecenin karanlığında sessizce odaya yaklaştılar. Utterson içeriye seslendi. "Jekyll, seni görmeye geldim." İçerideki ses seda çıkarmayınca devam etti. "Endişe içindeyiz. Seni merak ediyoruz. İçeri gireceğiz. Gerekirse zor kullanarak." İçerideki, "Utterson, Tanrı aşkına acı bana. Anla beni," dedi yalvarırcasına. Utterson, "Hayır, Jekyll'in sesi değil bu. Paul, kır şu kapıyı," diye haykırdı. Paul, elindeki baltayı omzunun üzerinden savurarak kırmızı çuha kaplı kapıya indiriverdi tüm gücüyle. Kapının menteşeleri yerinden oynadı. İçerideki korku dolu bir çığlık attı. Paul ikinci bir darbe indirdi. Ancak kapı hala kırılmamıştı. Kilidi parçalayabilmek için tam 5 kez vurması gerekti. Sonunda kapı halının üzerine devriliverdi. Avukat ve uşak biraz gerildiler. Sonra içeri baktılar. Şöminenin ateşi hararetle yanmaktaydı. Büyük çalışma masasının üzerine bir takım kağıtlar yayılmıştı. Ocağın yanında yerde bir çay takımı durmaktaydı. Konsolun çekmecelerinden bir ikisi açık olarak bırakılmıştı. İçeride ses seda yoktu. Odanın ortasında yerde acıyla kıvranan bir adam yatmaktaydı. Sessizce adama yaklaştılar. Onu sırt üstü çevirdiler. Edward Hyde'ın ta kendisiydi. Üzerinde doktorun elbiseleri vardı. Ama bedenine uymayan giysiler bol geliyordu. Ona komik bir görünüm veriyordu. Adam ölmüştü. Ancak yüzündeki kaslar hala hareket etmekteydi. Elindeki parçalanmış şişeye ve odadaki acı kokuya bakılırsa adam intihar etmişti. Utterson, çok geç kaldık. Hyde ne ektiyse onu biçti. Doktor Jackley'i aramaya başlasak iyi olacak dedi. Binanın zemin katı tepeden aldığı ışıkla aydınlanıyordu. Laboratuvar bu katta yer alıyordu. İkinci katta yer alan çalışma odası da avluya bakmaktaydı. Zemin katta koridorun ucundaki kapı yan sokağa açılıyordu. Çalışma odasındaki merdivenle bu koridora ulaşılıyordu. Burada depo olarak kullanılan karanlık birkaç oda ve bir de mahzen vardı. Tüm depoları ve mahzeni tek tek aradılar. Depolar hemen hemen boş olduğundan işleri kolay olmuştu. Odalardaki kalın toz tabakasına bakılırsa çoktandır kimsenin girip çıkmadığı anlaşılıyordu. Mahzen ise evin önceki sahibinden kalma ıvır zıvırla ağzına kadar doluydu. Kapının girişindeki koskocaman örümcek ağına bakılırsa senelerdir içeri giren olmamıştı. Evin hiçbir yerinde Henry Jackley'nin izine rastlayamadılar. Paul ayağını koridorun taşlarına vurdu. Çıkan sese kulak verdi. Sonra belki de buraya gömmüştür onu dedi. Utterson belki de kaçmıştır dedikten sonra yan sokağa açılan kapıya yöneldi. Kapıyı gözden geçirdi. Kapı kilitliydi. Sonra döşemenin üzerindeki paslanmış anahtarı fark ettiler. Avukat, bu anahtarı pek kullanan olmamış sanırım dedi. Paul atıldı. Olur mu efendim? Bakın kırılmış bu. Belli ki biri kullanmış. Hatta biri bilerek kırmış anahtarı. Utterson, evet, anahtarın kırıldığı yerde pas tutmuş diyerek onayladı onu. Birbirlerine baktılar. İkisi de ürpermişti. Avukat, aklımı almıyor bir türlü. Haydi Paul, gel çalışma odasına dönelim dedi. Merdivenleri konuşmaksızın çıkarak odaya vardılar. Yerde yatan cesede bir kez daha baktıktan sonra odayı kolaçan etmeye koyuldular. Masanın üzerinde bir takım kimyasal araştırmalar yapıldığını gösteren izler vardı. Ufak cam çanakların içinde değişik ölçülerde beyaz bir toz konulmuştu. Adamcağız deneyini sonuçlandıramadan ölmüştü. Paul, işte bana sürekli aldırıp durduğu ilaç buydu dedi. Sonra fokurdamaya başlayan ibriğin sesini duyarak şömineye doğru yöneldiler. Ocağın başında rahat bir koltuk, onun yanında da özenle hazırlanmış bir kahvaltı sofrası durmaktaydı. Sofrada, fincanın içindeki şekere varıncaya kadar her şey tamdı. Kitapların bir kısmı raflarda diziliydi. Bir tanesi de çay takımlarının yanında açık olarak durmaktaydı. Utterson bunun bir din kitabı olduğunu görünce şaşırdı. Çünkü Jacklin'in din kitaplarıyla işi olmazdı. Odanın içinde bir de boy aynası bulunmaktaydı. Aynanın yönü yukarı baktığında çatıda oynaşan gün ışığını, vitrin camlarına yansıyan ocak ateşini ve kendi solgun, korkmuş yüzlerini yansıtıyordu o ancak. Paul fısıldayarak, kim bilir nelere tanık oldu bu ayna dedi. Avukat da kim bilir diye onayladı. Sonra da ekledi. Jackley'nin çalışma odasına koskoca bir boy aynası koymuş olması garip, değil mi? Paul, evet, gerçekten garip dedi. İkisi de çalışma masasının başına geçti. Masada düzenlenmiş kağıt destelerinin en üstünde bir zarf duruyordu. Kağıdın üzerinde doktorun kendi el yazısıyla Utterson yazılıydı. Avukat zarfı açtı, içindeki kağıtlar yere saçıldı. Kağıtlardan biri bir vasiyetnameydi. İçerik olarak avukatın bundan 6 ay önce iade etmiş olduğu vasiyetnameye benziyordu. Aralarındaki tek fark bu vasiyetnamenin varisinin Edward Hyde değil de Gabriel John Utterson olmasıydı. Doktor öldüğü ya da ortadan kaybolduğu takdirde tüm mal varlığını Utterson'a bıraktığını yazmıştı. Utterson şaşkın bir halde önce Paul'a ardından da yerde yatana bakarak ''Afallamış durumdayım. Uzun zamandır kendinde değildi. Bana böyle bir iyilikte bulunmasını gerektirecek bir şey de yoktu ortada. Şu Hyde, miras hakkının tehlikeye girdiğini görünce çıldırmış olmalı. Hayret, yine de yakıp yok etmemiş belgeyi, dedi ve diğer kağıdı aldı. Bu üzerine o günün tarihi olan ve yine doktorun kendi el yazısıyla yazılmış olan bir nottu. Avukat haykırdı. Tanrım Paul, bak, Jack Lee bugün buradaymış. Yaşıyor, o yaşıyor. Bu kadar kısa bir zaman içinde öldürülüp ortadan yok edilmiş olamaz. Yok yok, o yaşıyor. Kaçmış olmalı. Peki neden bu belgeyi yırtıp atmadı acaba? Peki şimdi Hayden intihar ettiğini duyurmalı mıyız dersin? Adımlarımızı tartarak atmalıyız. Yoksa Jack'lerin başının derde girmesine yol açabiliriz. Efendim, şu notu niye okumuyorsunuz artık? Utterson, niye mi? Korkuyorum da ondan. Belki de korkmamı gerektirecek bir şey değil ama, diye devam etti ve notu okumaya başladı. Sevgili Utterson, sen bu mektubu okuduğunda ben ortadan yok olmuş bulunacağım. Nerede ve hangi şartlar altında olacağımı ben de henüz bilmiyorum. Ama içimde kötü bir his var. Sanırım hayata veda etmem yakın. Bu yüzden acele etmen gerekiyor. Önce Lenya'ya sana teslim etmesi üzere bırakmış olduğum notu al, oku. Eğer daha fazlasını bilmek istersen de sana daha önce vermiş olduğum zarfı aç. İçinde bir itirafname bulacaksın. Bahtsız ve değersiz arkadaşının itirafnamesi. Henry Jackley. Utterson bir kağıt daha olması gerekiyordu diye mırıldandı. Paul, evet efendim, burada, buyurun diyerek birçok yerinden mühürlü, şişkince zarfı uzattı. Avukat zarfı alarak cebine yerleştirirken, Paul, bu zarftan kimseye söz etmeyelim. Efendinin onurunu kurtarmalıyız. İster kaçmış olsun, ister ölmüş. Ben şimdi eve gidip sakin kafayla şunları okuyayım. Gece yarısı olmadan dönerim. Polise de sonra haber veririz dedi. Binanın kapısını kilitlediler ve dışarı çıktılar. Utterson hizmetçileri ocağın başında toplanmış olarak bıraktı ve bu sırrı çözeceğini umduğu iki belgeyi okumak üzere evinin yolunu tuttu. Doktor Lanyon'un hikayesi. Bundan 4 gün önce eski okul arkadaşım, aynı zamanda da meslektaşım olan Henry Jackley'den bir mektup aldım. Mektup taahhütlüydü ve kendi el yazısıyla yazılmıştı. Bu mektubu almak beni çok şaşırtmıştı. Çünkü daha önce hiç birbirimize mektup yazmamıştık. Hem bir gece öncesinden de birlikte yemek yemiştik. Yemekte de her zamanki konular konuşulmuş, sıra dışı herhangi bir şey yaşanmamıştı. Mektubu okuduğumda ise şaşkınlığım tümüyle arttı. Mektup şöyleydi. Sevgili Lanyon, seninle ben eskiden beri iki yakın dostuz. Bilimsel konularda fikir çatışmaları yaşıyor olsak da aramızdaki sevgi bağlarının zedelendiğini hiç sanmıyorum. Bana gelip, Jack Lee, dostum, yardımına ihtiyacım var. Onurumu kurtarmak senin elinde, her dediğinde sana elimden gelen tüm yardımı göstermedim mi? Lanyon, dostum, şimdi yardım istemek sırası bende. Hayatım, onurum ve aklım senin ellerinde. Eğer bu akşam bana yardım etmeyi kabul etmezsen, bil ki bu benim sonum olur. Bu gecelik bütün işlerini bırakarak bana zaman ayırmanı isteyeceğim senden. En önemli görüşmelerini bile iptal etmeni rica ediyorum. Ya kendi arabanı al ya da bir araba tut. Bu mektubu da alarak doğru bana, evime gel. Uşağın Paul beraberinde bir çilingirle seni bekliyor olacak. Çalışma odama çıkarak kapıyı açacaksınız. İçeri yalnızca sen gireceksin. Sol tarafta üzerinde E harfi olan cam dolabı bul. Kilitli ise kilidi kır ve aç. Üstten dördüncü, yani alttan üçüncü gelen çekmeceyi olduğu gibi al. Ancak dikkat et, içindekilere bir şey olmasın. Şu anda aklımı toplayamadığımdan dolayı sana yanlış direktif vermiş olmaktan korkuyorum. Ama çekmecenin içindekileri bir bakarsın, içinde bir takım tozlar, küçük bir şişe ve uyduruk bir defter olması gerekiyor. Sonra da bu gözü doğruca Cavendish meydanına götürmeni istiyorum senden. Tüm bu saydıklarım yapacaklarının birinci kısmıdır. Mektubu alır almaz işe koyulursan gece yarısından çok önce dönmüş olacaksın. Yapılacak diğer işleri de evdeki hizmetçilerin tümü uyuduktan sonra yapman gerekecek. Bunun için de yeterli zamanın olacak. Daha sonra gece yarısı olduğunda doğruca muayenehaneye gitmeni isteyeceğim senden. Kendisini benim adımla tanıtacak olan bir adam gelecek. Onu evinde karşılamanı istiyorum. Bu adama benim çalışma odamdan aldığın çekmeceyi teslim edeceksin. Böylece görevin sona ermiş olacak. Bunları yaparsan sana minnettar kalacağım. Başka bir açıklama istememeni rica ediyorum senden. Sadece bu işin bir ölüm kalım meselesi olduğunu bil yeter. Yazdığım bu mektubu ciddiye alacağını biliyorum. Ama bunun tersini düşünmek bile kanımı dondurmaya yatıyor. Beni düşün Lanyon. Karanlığın içinde acılarımla kavrularak kaybolmamam senin elinde. Bana yardım etmen durumunda bir karabasandan kurtarmış olacaksın beni. Bütün acılarıma son vermek senin elinde. Bir düşün Lanyon, dostum, bana yardım et. Beni kurtar. Henry Jackley. Not. Zarfı kapadım ama mektubun postada gecikmesi olasılığını düşününce içime bir korku sardı. Eğer bu mektup yarın sabaha kadar eline geçmezse Lanyon, tüm bu dediklerimi gündüz sana en uygun zamanda yapabilirsin. Ancak sana yollayacağım adamı gece yarısı bekle. Eğer hiçbir sorun çıkmadan bu işi çözümleyebilirsen, bil ki bir daha Henry Jackley'i asla görmeyeceksin. Mektubu okuduğumda Jackley'nin aklını yitirmiş olduğunu düşündüm. Ancak yine de istediklerini yerine getirdim. Tüm bunların ne anlama geldiğini anlayamamıştım. Kafam karmakarışıktı. Bu yüzden de yapmamı istediği işlerin önemini kavrayamıyordum. Ama yazdıklarına bakılırsa onun için oldukça önemli bir sorundu. Kalktım, bir arabaya atlayarak doğruca Jacklin'in evine gittim. Dediği gibi uşağı yanında bir çilingirle beni bekler buldum. Jackley ona da bir mektup yollamış ve yapması gerekenleri bir bir açıklamış. Hep birlikte Doktor Denman'ın ameliyat amfisine geçtik. Oradan da Jacklin'in çalışma odasına. Kapı kilitliydi. Çilingir kilidin sağlam olduğunu, açmak için oldukça uğraşması gerekeceğini söyledi. Hatta gerekirse kapıyı hasar vermek durumunda olduğunu da sözlerine ekledi. Adam becerikliydi. Yine de uğraşması gerekti. Kapıyı açması 2 saatini aldı. İçeri girdim. E harfli çekmeceyi buldum. İyi ki kilitli değildi. Çekmeceyi olduğu gibi çıkardım. İçine saman doldurdum. Ağzını bir çarşafla sardım. Sonra da doğru Cavendish Meydanı'nın yolunu tuttum. Meydana vardığımda Jackley'nin sözünü ettiği adam henüz gelmemişti. Ben de çekmecenin içindekilere şöyle bir bakayım dedim. Çekmecenin içinde özenle hazırlanmış bir takım tozlar vardı. Bunları Jackley'nin hazırlamış olduğu belliydi. Kaselerden birini açtım. İçinde billur gibi bir toz vardı. Sonra gözüme başka bir şişe ilişti. Şişe yarı yarıya kan kırmızı bir sıvıyla doluydu. Sıvının keskin bir kokusu vardı. Biraz fosfor, biraz da eter kokuyordu. Ancak karışımın içinde başka hangi maddeler olduğunu çözememiştim. Sonra deftere göz attım. Defterde birçok tarih kayıtlıydı. Değişik yıllara ait tarihlerdi bunlar. Belirli bir süreci içeriyordu. Ancak dikkatimi çeken, kaydedilen son tarihin bundan 1 sene öncesine ait olmasıydı. Defterin orasında burasında bu tarihlerin yanına eklenmiş bazı notlar vardı. Yüzlerce kaydın arasında en çok tekrar edilen sözcüğün çift olduğu dikkatimi çekmişti. Başlarda bu sayıda birkaç ünlem sözcüğünün ardından tam bir başarısızlık yazılmıştı. Tüm bunlar gittikçe merakımın artmasına neden oluyordu. Evet, elimin altında bir kase dolusu toz, bir çeşit renkli sıvıyla yarıya kadar doldurulmuş bir şişe ve içinde bir takım notlar kaydedilmiş olan bir defter bulunmaktaydı. Bu 3 parça eşyanın önemi neydi ve bu işin Jacklin'in onuruyla ne gibi bir ilgisi olabilirdi? Şu adamla neden buluşacaktım ve ne diye tüm bunlar büyük bir gizlilik içinde yapılıyordu? Kendime bu soruları sorup duruyordum ve düşündükçe de Jacklin'in aklını yitirmiş olduğuna daha çok inanmaya başlıyordum. Meydanı geçerek evine girdim. Kendime bu soruları sorup duruyordum ve düşündükçe de Jacklin'in aklını yitirmiş olduğuna daha çok inanmaya başlıyordum. Meydanı geçerek evime girdim. Hizmetçileri yatağa yolladım. Eski bir tabancayı doldurarak yanıma aldım. Saat 12'yi vurmuştu ki kapı çaldı. Hemen gidip açtım. Ufak tefek bir adam durmaktaydı karşımda. Jacklin'in yolladığı adam olup olmadığını sordum. Adam biraz gergindi. Evet dedi. Onu içeri davet ettim. Kapıda durup bakınarak arkasında biri olup olmadığını kontrol etti. Sokağın başında elinde fener olan bir polis memurunu fark edince huzursuz olduğunu hissettim. Alelacele içeri girmek istedi. Onun bu tavrı benim de huzursuzluk duymama yol açmıştı. Muayenehaneme doğru yürürken elimi cebimde duran silahımın üzerinde tutmaya devam ediyordum. Odada ışık altında onu daha ayrıntılı görebiliyordum. Daha önce onunla hiç karşılaşmamış olduğuma emindim. Yüzündeki ifade tüylerimi ürpertiyordu. Çelimsiz birinden hiç beklenmeyecek kadar atik davranıyordu. Çevresindeki her şeyi kendine bir tehdit unsuru olarak görüyor gibiydi.